SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe'lisiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lisiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Orta Doğu'daki en son gelişmelere bakacağız. Programın ikinci yarısında Melbourne'da Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı bölgede açılan Simit Sarayı'nı ziyaret edeceğiz.
Roxburgh Park, Melbourne, Merahayet, Kooloru, burada Türk toplumu çok fazla ve hani bu simit şeyinde çok eksik var. Birkaç tane iyi yerler var ama biraz daha uzakta, hani herkesin ulaşabileceği bir yerde değil.
Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arca'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Yeni bir araştırma Avustralya'daki sistemik ayrımcılığı tanıklıklarla ortaya koydu. Avustralya'da doğum oranı son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'de Malatya'da gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem endişe yarattı. Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'nun yeni raporu ülkede okullarda, sağlık hizmetlerinde ve polisle yüz yüze gelinen durumlarda sistemik bir ırkçılık yaşandığını ortaya koydu. Ankete katılanlar farklı kültürden geliyor olmalarının aldıkları sağlık hizmetinin kalitesini etkilediğini hissettiklerini bildirirken, diğerleri ise öğretmenlerin ayrımcılığı nedeniyle okulda kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi. Araştırmada Avustralya'nın dört bir yanından ırkçılık deneyimi yaşamış 1200'den fazla kişiyle görüşüldü. Bu araştırmadaki veriler İnsan Hakları Komisyonu tarafından önümüzdeki ay tamamlanması planlanan Ulusal Irkçılık Karşıtı Çerçeve Projesi'nin hazırlanmasında kullanılacak. Irk Ayrımcılığı Komisyonu Müsteşarı Gritaran Sivaraman, ilk elden elde edilen bu tanıklıkların Avustralya'daki ırkçılığın sistemik olduğunu ve genellikle otoriteyle ilişkileri içerdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Richard Marles, Avustralya'nın düşen doğum oranını yükseltmeye yardımcı olmak için doğum teşvik primi vermenin işe yaramayacağını söyledi. Son verilere göre ülkenin toplam doğurganlık hızı son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2023'te Avustralya'da 287 bine yakın doğum gerçekleşti. Bu 2006'dan bu yana en düşük seviye. Avustralya İstatistik Bürosu bir kadının hayatı boyunca sahip olduğu ortalama çocuk sayısının son 30 yıldır istikrarlı bir düşüş gösterdiğini söylüyor. Ortalama anne olma yaşı ise neredeyse 32'ye yükseldi. Başbakan yardımcısı Maas, Channel 7'a verdiği demeçte federal hükümetin düşen doğum oranından endişe duyduğunu söyledi. Ancak bu aşamada doğum teşvik primi vermek gibi bir kararları olmadığını ifade etti.
It's not something that we've been discussing. I mean, I'm interested, obviously, in those figures. I mean, what we are focused on is ways.
Doğuma teşvik için prim vermek yerine bir aile yetiştirmek için yaşam maliyetlerini azaltmaya odaklandıklarını söyleyen başbakan yardımcısı, bu amaçla da çocuk sahibi olma ve çocuk büyütmek için fark yaratacak bir uygulama olarak erken çocukluk dönemi bakımlarını daha uygun fiyatlara çektiklerini söyledi. Doğum teşvik primi ilk olarak Howard hükümeti zamanında uygulandı. 2004'ten itibaren doğan çocukların yeni ebeveynlerine $3,000'lık bir toplu ödeme verildi. Bu uygulama 2014 yılında kaldırıldı. Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, İngiltere Kralı Charles'ın tahta çıktıktan sonra Avustralya'ya yapacağı ilk ziyareti iple çektiğini söyledi. Kral, Birleşik Krallığın devlet başkanı olmasının yanı sıra Avustralya'da dahil olmak üzere diğer 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin de devlet başkanı. Kral Charles, Avustralya'nın gelecekte bir cumhuriyet olup olmayacağının Avustralya'nın meselesi olduğunu söylüyor. Kral bu açıklamayı Avustralya Cumhuriyet Hareketi ile yaptığı yazışmalarda ifade etmişti. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısı için Samoa'ya gitmeden önce bir haftalık bir ziyaret için Avustralya'ya geliyor. Genel Vali Mostyn, SBS'e verdiği demeçte kraliyet ailesine modern bir Avustralya göstermeye çalışacağını söyledi.
The conversations I'll be having with the king really go to showing him a modern Australia. He's a modern king. I've had several very very lovely conversations.
Kral Charles'la görüşmemizde kendisine modern bir Avustralya tanıtacağını ve kralın kendisinin de modern bir kral olduğunu vurgulayan genel vali, kralın Avustralya'yı önemsediğini ve bunu yazdığı mektupla gösterdiğini söyledi. Mostyn, Kral Charles mektubunda Avustralya'nın geleceği Avustralyalıların elindedir demişti. Ben de onun bu fikrine katılıyorum diye konuştu. Federal hükümet 7 Ekim'de Filistin yanlısı bir mitingde bu tarihin bir kutlama olarak kabul edilebileceğini söyleyen Amerikalı bir hukuk profesörünün vizesini iptal etti. Profesör, Hamas'ın İsrail'e saldırısının 1. yıl dönümünün Filistin konusunda küresel okuryazarlığı arttırmadaki rolü nedeniyle önemli bir kutlama olduğunu söylemişti. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde hukuk doçenti olan Halit Beydun geçen hafta Avustralya'dan ayrıldı. 7 Ekim protestosunun ardından Göç Bakanı Tony Burke, akademisyenin vizesinin kontrol edilmesini emretmişti. Göç Bakanı'nın bir kişinin iyi karakterli olup olmadığına inanması halinde vizesini iptal etme yetkisi bulunuyor. Bir hükümet kaynağı bakanın akademisyenin vizesini resmen iptal ettiğini doğruladı. Ukrayna'nın Avustralya'daki büyükelçisi Vasil Miroshnichenko, Avustralya'nın Ukrayna'ya daha fazla tank göndereceği haberini memnuniyetle karşıladı. $245 milyon yardım paketinin bir parçası olarak Avustralya ordusunun artık kullanmayacağı 49 adet tank Ukrayna'ya gönderilecek. Bir yıl önce Ukraynalı yetkililer eskiyen bu filoyla ilgilendiklerini duyurmuşlardı. Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, tankların Ukrayna ordusunu güçlendireceğini söyledi.
We are gifting our existing fleet of M1 Abrams tanks to Ukraine. And this is the latest installment in our steadfast support.
Mevcut Abrams M1 tank filomuzu Ukrayna'ya hediye ediyoruz ve bu Vladimir Putin'in saldırganlığına ve ülkelerinin yasa dışı işgaline karşı cesur mücadelelerinde Ukrayna halkına ve hükümetine verdiğimiz sarsılmaz desteğin son halkasıdır diye konuştu Savunma Bakanı. Miroshnichenko ise yaptığı açıklamada Avustralya tarafından sağlanan tankların herhangi bir müttefik tarafından verilen en büyük tank tahsislerinden biri olduğunu söyledi. Öte yandan Ukrayna parlamentosuna zafer planını sunan devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Batı'dan daha güçlü askeri destek ve NATO'ya üyelik için de davet talep etti. Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın NATO askeri ittifakına hemen katılmak istediğini, bunun için ön koşulsuz üyelik daveti beklediklerini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Zelenski'nin planından haberdar olduğunu ve kendisiyle iletişim içinde olduğunu söyledi.
We are in regular contact and I'm very much aware of all the elements of the victory plan. As you also know, NATO in Washington decided to make the path.
Düzenli temas halindeyiz ve zafer planının tüm unsurlarının farkındayım. Bildiğiniz gibi Washington'da yapılan NATO toplantısında Ukrayna için NATO üyeliğine giden yolu geri dönülmez bir yol haline getirmeye karar verdik. Müttefikleri olarak Ukrayna ile yakın temas halindeyiz diye konuştu Mark Rutte. Avustralyalı yetkililerin demans tedavisi için yeni bir ilacı onaylamadığına dair haberler sağlık hakları grupları tarafından tepkiyle karşılandı. Terapötik Ürünler İdaresi Lecanemab isimli ilacın Avustralya'da kullanılmasına ilişkin bir ön red kararı verdi. Bu ilaç Birleşik Krallık ve diğer birçok ülkede onaylanmış ve kullanılan bir ilaç. TGA, ilacın güvenlik risklerinin ilacın kanıtlanmış etkinliğinden daha fazla olması nedeniyle böyle bir karar aldığını açıkladı. Demans Avustralya Organizasyonu'nun yöneticisi Profesör Tanya Buchanan, ön red haberine tepki gösterdi ve bu kararın Avustralyalıları hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı söylenen bu yeni tedavinin potansiyel faydalarına erişiminden mahrum bırakacağını söyledi. Demans Avustralya'dan yapılan açıklamada bu ilk anda verilen red kararının değişeceğini umdukları belirtildi. Türkiye haberlerine dönüyoruz. Malatya'da dün sabah meydana gelen deprem endişe yarattı. AFAD depremin 5.9 şiddetinde olduğunu açıkladı. Deprem Malatya'nın Kale ilçesinde meydana geldi ve Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şanlıurfa, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. Kandilli Resathanesi ise depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye'yi ziyaret etti. Barzani Ankara'da sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Barzani'nin bu ziyareti Kuzey Irak'ta 2 yıldır ertelenen parlamento seçimlerinden sadece 4 gün önce gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ettiği bildirildi. Türkiye'de bir ceza mahkemesinin CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı vermesi gündem oldu. Dava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından açılmış bir dava. Dava İstanbul'da açılmış, Kılıçdaroğlu'nun ikameti ise Ankara'da bulunuyor. Bu davada şikayetçinin avukatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak sanığın zorla getirilmesine karar verdi. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun 18 Şubat 2025 tarihindeki duruşmaya katılmaması halinde zorla getirme kararı uygulanacak. Hakkında zorla getirilme kararı verilen CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin ben neyse ben dimdik durmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı. Bu gündem üzerine Ekrem İmamoğlu karar hukuki değil siyasidir yorumunu yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya platformundan olayı gözdağı verme çabası olarak nitelendirdi. Suriye'den atılan iki havan topu Kilis sınırına düştü. Atılan topların sınırdaki mayınlı bölgeye düştüğü ve yangın çıktığı bildirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türkiye-Suriye sınırında çıkan çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taraf olmadığı ve Türkiye sınırına yapılan bir saldırı bulunmadığı duyuruldu. Döviz piyasasına bakalım. 17 Ekim 2024 döviz piyasasına göre 1 Avustralyalı doları 22 lira 88 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince Avustralya kadın kriket takımı T20 Dünya Kupası yarı finalinde. Takım yarın Dubai'de Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Ancak kadın kriket takımı kaptanı Alyssa Healy bir sakatlık geçiriyor ve doktorlar Alyssa'nın yarınki maça hazır olabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'de ise 2024 Voleybol Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana kadın voleybol takımı Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazanmış oldu. Galatasaray kadın basketbol takımı ise FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda J grubunda Portekiz'e İstanbul'da ev sahipliği yaptı. Galatasaray kadın basketbol takımı bu maçı 84-52 kazanarak grubunda lider oldu. Hava durumuna bakacak olursak başkent Canberra ara sıra sağanak yağışlı 26 derece. Sydney genellikle güneşli 24. Melbourne'da ise akşam üzeri yağmur bekleniyor ve en yüksek 26 derece. Adelaide yağışlı ve fırtına ihtimali var 30, Perth açık 21, Hobart ara sıra yağışlı 19, Brisbane parçalı bulutlu 29 ve Darwin ise fırtına ihtimali söz konusu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 17 Ekim Perşembe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümü için mikrofonu Nejat Başar'a devrediyorum.
Sayın dinleyiciler, Seda Arcan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Ağustos başından beri SBS'te başka bir görevi yürütüyordum. Arada böyle değişiklikler iyi oluyor. Bu süreçte yaklaşık 2,5 aydır emekli olan aslında Temmuz başında emekli olan İsmail Kayhan geri dönmüştü ve önümüzdeki günlerde de arada bize desteğe devam edecek. Buradan ona da bütün yardımları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte sizle görüşemesem de İsmail, Seda, Nilgün ve Mert'le görüşmeye devam ettim. Bu arada bir süredir Türkiye'de olduğunu düşündüğüm Necde Çimenli Bey de bu süreçte dönmüş. Ona da hoş geldiniz diyorum. Aslında ben biraz daha sonra döndüm de. Evet sayın dinleyiciler, şimdi bir anons paylaşmak istiyorum sizinle.
Sadece sosyal medyanın size gösterdiğini değil, olayları her yönüyle öğrenin. Bütün haber ve söyleşilerimize SBS Türkçe internet sitesinden ulaşın. sbs.com.au/turkish'i sık kullanılanlara ekleyin.
Sayın dinleyiciler, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırıları devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın kuzeyi ve güneyine düzenlediği saldırılar büyük yıkıma yol açmaya devam ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i tehdidi sonrası Gazze şeridine yardım taşıyan 50 kamyonun girdiği açıklandı. Lübnan'ın güneyinde Nabatiyeh kentinde belediye binasının içindeki yıkıntı temizleniyor. İsrail'in dün düzenlediği saldırıda belediye başkanı Ahmet Halil dahil 16 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, belediye başkanı ve iş arkadaşlarının İsrail saldırılarında yerlerinden olanlara yardımın dağıtılması sürecini görüşürken hedef olduğunu söyledi. Kentin belediye başkanı ve felaket risk yönetimi ekibi üyeleri belediye binasında yardım dağıtımını konuşurken düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti diyor. Lübnan'ın geçici başbakanı Najib Mikati saldırıyı kınadı. İsrail'in yardım dağıtımına zarar vermek için özellikle sivilleri hedef aldığını iddia ediyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, İsrail ordusunun Hizbullah üyelerini hedef aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve Lübnanlı sağlık yetkililerine göre İsrail'in son saldırıları şimdiye kadar 2300 kişinin ölümüne neden oldu. 400 bini çocuk, 1,2 milyon kişi de evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, Lübnan'ın sağlık sisteminin iflas etmek üzere olduğunu söyledi.
Our health partners are tell us that the violence continues to push an already overwhelmed health system to the brink with devastating impact on medical care amid huge.
Sağlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şiddet yüzünden zaten büyük baskı altında olan sağlık sistemi şu anda iflas sınırında. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 17 Eylül'den beri sağlık merkezlerine 23 ayrı saldırı düzenlendi. Ayrıca yoğun bombalama ve güvenlik zaafı yüzünden özellikle ülkenin güneyinde artan sayıda sağlık merkezi de kapanıyor diyor. İsrail'in bombalama kampanyası artık ülkenin güneyindeki Hizbullah askeri hedefleriyle sınırlı kalmıyor. Beyrut'taki sivillerin yaşadığı Muhitler ve kuzeydeki Hristiyan köyleri de hedef alınıyor. Salı günü Hristiyan köyü Aytoa'daki saldırıda ölen 22 kişiden 9'u dün düzenlenen cenazeyle toprağa verildi. Ülkenin güneyinden kaçan insanların kaldığı bir binaya düzenlenen saldırıda 12'si kadın, 2'si çocuk da hayatını kaybetti. Köyün belediye başkan yardımcısı Ali Hicazi ölümlerin trajik ve saldırının anlamsız olduğunu söylüyor. Lübnanlıların hedef alındığını ve bugün ölen kadın, çocuklar ve yaşlıların trajedisiyle yüzleştiklerini söylüyor.
The Lebanese people have been targeted by a great oppression.
Lübnan ve düşman İsrail arasındaki savaşta ülkenin kuzeyinde güven arayan ve hiçbir tehdit oluşturmayan bir bölgede olan saldırının trajedi olduğunu söylüyor. İsrail henüz saldırı hakkında bir yorumda bulunmadı. Gazze şeridinde ise engellenen yardım konvoylarına izin verildiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri 30 gün içinde Gazze'ye giren yardımda iyiye yönlü bir gelişme olmaması durumda İsrail'e verdiği silah yardımını keseceğini söylemişti. Tehdit sonrası 50 yardım kamyonunun Gazze'ye geçişine izin verildiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e milyarlarca dolarlık silah desteğine devam ediyor ancak Gazze'deki insani yardımın ulaşmasının da kritik önemde olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bir miktar ilerleme kaydedildiğine sevindiklerini söyledi.
We have seen them taking initial steps over the past several days, but of course the proof will be in the pudding ultimately, and we want to see them.
Son günlerde bazı adımlar atıldığını gördük. Tabii günün sonunda yardımın ulaşması önemli. İlave adım atmalarını da bekliyoruz. Daha fazla kamyon girmesi lazım. Daha fazla su ve gıda girmeli. Sivillerin günlük ihtiyaçlarını giderecek malzemelere erişimi çok önemli diyor. İsrail ve Hamas veya İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes görüşmelerinde hiçbir ilerleme yok. Son dönemde hiçbir görüşme yapılmadığı bildiriliyor. Hizbullah son günlerde bir dizi ateşkes çağrısı yapsa da İsrail ne Lübnan'da ne de Gazze'deki askeri operasyonlarını sonlandırmaya niyetli değil. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Alhani, Gazze konusunda 3-4 haftadır hiçbir görüşme olmadığını söyledi. Son 24 saatte Gazze'de 65 ve Lübnan'da 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. sayın dinleyiciler, Sydney'dekiler için, dinleyicilerimiz için bir son dakika haberi paylaşmak istiyorum. Sydney Liman Köprüsü, Sydney Harbour Bridge'de meydana gelen bir kazada bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ciddi bir şekilde yaralandığı belirtiliyor. 3 araçla bir otobüsün karıştığı zincirleme bir kaza olmuş. Bunun trafik sorunlarına da yol açacağını öngörebiliriz şimdiden. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.29'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz.
Avustralya'da yakında sosyal medyada haberlere daha az yer verilecek. Bu nedenle SBS Audio uygulamasını indirmenin tam zamanı. Böylece sizin için önemli konularda SBS Türkçe podcastlarında yayınladığımız haberlerimize, söyleşilerimize, hikayelere ulaşabileceksiniz.
Sayın dinleyiciler, iki tane daha güncelleme geldi haberlere. En son işsizlik rakamları açıklandı. %4,1 ile 4,2 bekleniyordu. Ekonomi son bir ayda 61 bin iş eklemiş, yaratmış ve bunların 51 binde tam zamanlı işlermiş. Ve Hazine Bakanı Jim Chalmers da hükümeti sırasında 1 milyon iş yarattıklarını söylüyor. Liberal Senatör Michelle Cash de iş fırsatlarının artmasına rağmen Avustralyalıların artan hayat pahalılığından hala büyük zarar gördüğünü belirtmiş. Hükümeti eleştiriyor bu arada. Yine Sydney'liler için bir haber. Dün Kuji kapanmıştı. Denizden gelen kömürvari, kömür parçaları gibi bir şey toplar kıyıya vurmuştu. Kuji kapanmıştı. Şimdi bugün Cloverleigh ve Maroubra plajlarının kapatıldığı belirtiliyor. Evet, şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye düzenlediği saldırılar hakkında mesajlar. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, hadi bakalım Filistin halkına destek çıkan solcu Müslümanları görelim ne yapıyorlar. Zamanında bu halkı savunan, denizleri asanlar bugün özür dileyip yanlış yaptık diyorlar mı? Bu ne turşu ne lahana dünyalarıdır demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimize, tarihte ve zamanımızda yaşanan en büyük insani zulümlerin kaynağı devletler, iktidar ve yönetenler olmasıyla beraber gerçek sorumlular bu zulümler karşısında susup seyirci kalanlardır. Unutmayalım, sakın susma, sustukça bir gün sıra sana gelecektir demiş Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nilgün Kılıç Melbourne'da Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Roxbury Park ve civarında açılan Smith Sarayı'nı ziyaret etti SBS için.
Türkiye'nin en popüler sokak atıştırmalı ya da diğer bir deyişle Türkiye'nin en sevilen sokak lezzeti diyebileceğimiz simit Avustralya'da oldukça popüler hale geldi. Özellikle The Edge gazetesinde yayınlanan bir haberin ardından bir süredir Melbourne'ın kuzey semtlerinden Roxburgh Park'taki alışveriş merkezinde açılan simit sarayında satışa sunuluyor. Şimdi kebabın ardından dışı çıtır çıtır, içi hafif ve kabarık olan bu susamlı lezzetimiz belki de Avustralya'da da popüler olacak. Zira The Edge gazetesinde yayınlanan haberin ardından Smith Sarayı'nın popülerliği giderek artıyor. Biz de bu nedenle Smith Sarayı'nı ziyaret ederek burayı işleten baba kızla, Zehra Altındal ve babası Recep Altındal'la görüştük. Mikrofonumuzu öncelikle Smith Sarayı'nın işletiminden sorumlu olan 19 yaşındaki Zehra Altındal'a uzattık. Zehra merhaba.
Merhaba.
Şimdi Zehra, sanıyorum baban usta, değil mi? Hamur işlerinde usta, kurabiyede falan. Ve babanla birlikte yürütüyorsunuz. Baban işin mutfak kısmında, sen işin ön tarafında, tezgah kısmında işletmeyi götürüyorsun. Peki nereden aklınıza geldi böyle bir yer açmak? Çünkü biraz riskli, hani bunu bize özgü bir şey. Öyle herkes sevmeyebilir. Nasıl aklınıza geldi ve nasıl hemen yürürlüğe koydunuz?
Önce arka planda bir de annemiz var. O da her yeri kendi çapında yönetiyor. Kendi gizli Wizard of Oz'daki perdenin arkasındaki wizard gibi kendisi. Buradaki fikir, Melbourne'ın son senelerinde paket ve hemen yiyebileceğin bir şeylere ihtiyacı olduğunu fark ettik. Özellikle toplumumuz büyüdüğü için, artık yeni işlere geçtiğimiz için sabahları burada kahve kültürü çok önemli. Hatta buraya geldiklerinde ilk önce Melbourne'da bir brunch'a gitmeniz lazım diyorlar. Burada bir kahve ve simit, bir Türk geleneğin eksik olduğunu fark ettik. Ve Türk toplumunun çok büyük olduğu bir bölgede. Roxburgh Park, Melbourne, Merah Heights, Coolaroo, burada Türk toplumu çok fazla. Ve hani bu simit şeyinde çok eksik var. Birkaç tane iyi yerler var ama biraz daha uzakta, hani herkesin ulaşabileceği bir yerde değil. O yüzden bunu fark ettiğimiz için ve uzun zamandır aslında yapmak istediğimiz bir şey olduğu için bismillah deyip başlatmak istedik.
Şimdi kısa bir süre önce The Edge'de haber oldunuz. Orada sizi anlattılar. Nasıl ulaştı The Edge size? O süreci de anlatır mısın?
Önce bizden bir telefonla aradılar. Aslında buradaki herkesle konuşabildiler, tanıştılar. Çok kolay bir proses oldu. Burada bir bizim article'ımızı yazan Türkiye'de önce food journalism yapmış. Yani oradaki yemekleri görüp, oradaki tradition'ları görüp buraya gelmiş ve bizim gibi değişik yemekler yapan yerlere sürekli review yazıyor. Bize de gelip hani ulaştılar ve bir gün telefondan arayıp bir sürü sorular sordular. Ve bize bildirmeden gelip önce yemeklerimizi denemişler. Bizim aslında hiç haberimiz yoktu. Sonradan gelip telefondan aradılar. Yani biz sonra yüzünü görünce hatırladık. Aa evet, bu gelmişti, biz buna ilgilenmiştik diye. Ama haberimiz yoktu. Bildirmeden yapıyorlar bize de. Yani tam honest bir review oldu gerçekten. Yani bilsek belki bir şeyler daha fazla hani. Ama kendi halimizde görmesi çok iyi oldu.
Peki ne yediğini hatırlıyor musun geldiğinde?
Yes. Ben ilgilenmiştim. Sonradan aklıma geldi ve tanıyamadığım için çok pişman oldum ama kadayıf yemişti, Türk kahvesi içmişti, kumru, simit sandviçlerimizden yemişti, bir de çay. Yani bizim en çok satılanlar arasında olan şeylerden tatmıştı.
Peki hazır bunları saymışken şimdi başka neler var? Yani Türkiye'de işte alışık olduğumuz, sokakta yediğimiz, Türk halkı olarak sevdiğimiz başka neler var dükkanda? Ne gibi ürünler satıyorsunuz?
En sevilen simit, ama simitin bir çeşitini değil, üç çeşitini yapıyoruz. Pastane simidimiz var, sütle yapılıyor, biraz daha yumuşak. Tereyağlı simidimiz var, biraz daha çıtır çıtır ve hani içinde tereyağı olduğu için biraz daha croissant gibi bir tadı var. Kumru simit sandviçimiz çok seviliyor. Özellikle sabah gelen öğrenciler, işe gidenler, construction worker'lar. Böreklerimiz, gül böreğimiz çok popüler. Ve de poğaçalarımız, peynirli poğaçalarımız çok seviliyor. Tatlarımızın arasında da baklavalarımız çok popüler.
Ne güzel, Türk kahvesi. Tabii Türkçe'yi de var.
Yani bunlar hani söylenmeye bile gerek duyulmaz bence. Bunlar hani söylenmeden çok önemli oldu. Belli.
Evet, evet. Çok güzel. Şimdi hemen herkesin aklına şöyle bir soru da geliyor. Biliyorsun Türkiye'de simit sarayı bir zincir ve bir marka. Daha önce sokakta sokak simitçileri satardı simitleri. İşte simitçi diye bağırarak da bizi uykumuzdan uyandırırdı. İşte sıcak sıcak alır kahvaltılarımızı yapardık. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Simit sarayları oldu. Böyle işte hamur işi dediğimiz türden dükkanlar sardı bütün Türkiye'yi. Ama bu bir franchise, yani bir şube şeklinde ilerliyor. Siz onların şubesi misiniz yoksa tamamen bağımsız mısınız?
Tamamen bağımsızız. Aslında biz Melbourne Simit Palace'ız ama Türkler arasında ve hani daha tabii dilimize aktığı için Simit Sarayı. Aslında biz Melbourne Simit Palace'ız, tamamen ayrıyız. Bazı bir şeyleri yapma şeklimiz çok farklı. Ama o ilk baştaki simitçi diye bağıran, hani insanlar burada hala mesela gün biraz yavaş gittiğinde içten içe biz de simitçi diye bağırasımız geliyor. Bazıları da işe yarıyor yani, yaramadı da değil.
Ne yapıyorsunuz, bu dükkanın önüne çıkıp bağırıyor musunuz?
İçeriden tabii ki, o kadar da değil ama içeriden simitçi, hani bazıları da işe yarıyor, hani bir totem gibi oldu azıcık.
Ve görüyorum şimdi içerisi dolu, dışarısı dolu ve son zamanlarda zaten Melbourne'da bizim bu Türk kahvaltı kültürümüz iyice yayıldı. Neredeyse hemen hemen her yerde Türk kahvaltıcısı açıldı. Yabancılar da artık, Avustralyalılar da buna alıştılar. Siz de sanıyorum kahvaltı veriyorsunuz değil mi, hamur işleri ağırlıklı olarak? Biraz o konu hakkında da bilgi verir misin?
Şimdi ilk başladığımızda hani bunu yapsak mı yapmasak diye çok sorguladık ama dediğiniz gibi artık böyle İngiliz Jolly Miller gibi yerler Turkish style breakfast'ı sunuyorlar ve bu çok önemli. Yani bu peynir, zeytin bizim kahvaltımız çok popülerleşti. Biz burada kahvaltı yaptığımızda bir tabak hani kahvaltıda yanında yiyebileceğin şeyler. Başta simitle bağlıydı. Şimdi hani simitle istemeyebilir. Domates, salatalık, peynir, reçeller, bal. Bu şekilde tereyağı hani olmazsa olmaz dediklerimizi bir tabağa hazırlayıp bu şekilde satıyoruz.
Ama diğer hani ekstralar mesela menemendir, sucuklu yumurtadır onlar yok sizde.
Onlar yok. Çünkü biz unlu mamillerin yeterli olduğuna inanıyoruz burada. Hani gerçekten de onlara sıra gelmiyor. Bunların tadını alabilmek için tek başına yemek daha zevkli.
Peki simit sarayı olarak başka yerlere simit satıyor musunuz başka Türk kahvaltıcılarına?
Hayır, biz sadece buradan yapıyoruz. Birkaç tane yapmak isteyen hani biz alalım satalım oldu ama bizim sabah trafiğimiz çok fazla olduğu için buradaki insanlara anca yetinebiliyoruz. Ve hani çok fazla yere branşlaşarsak buradaki kalitemizin düşmesini istemiyoruz. O yüzden az olsun öz olsun.
Yani simiti satmıyorsunuz ama şimdi branş dedim başka yerlere de hani başka dükkanlar mesela Dandenong tarafında da Türkler var. Hani işte ne bileyim Brunswick, Coburg tarafında da var. O taraflara da birer şube düşünüyor musunuz ileride?
Şimdilik öyle bir planımız yok. Hani çok insan üzeceğim farkındayım ama buradaki insanlardan zaten buradaki dükkanımızı yönetmek çok zaman alıyor. Ve bu halde bir tane daha yer açarsak dediğim gibi buradaki kalitenin düşmesini hiç istemiyoruz. Yani bir tek yer olsun gene biz delivery yapalım, değişik bir şeyler yapalım, buraya gelsinler biz ayırtalım. Değişik seçenekler sunalım ama şu anda bir tane daha dükkan planımız yok.
Kaçtan kaça kadar açıksınız? Yani daha çok ağırlıklı olarak sabah mı gelmek lazım buraya?
7.30'dan itibaren açıyoruz. 7.30'dan itibaren her şeyi bulabilirsiniz. Bazıları erken 6.30'da falan gelen insanlar oluyor. Onlara simit oluyor. Sonra ilk çıkan simit çünkü. Ama saat 12'den önce tüm seçeneklerimiz var. Tabii 12'den sonra çok yoğunlaşıyor. Bazı seçeneklerimiz azalıyor. Ama 12'den önce tüm seçeneklerimiz var. Yani 12'den önce gelmek en mantıklısı bence.
Yani her şey bu sözlerinden anladığım o gün yapılıyor ve o gün satılıyor. Yani her şey o gün çıkıyor taze.
Bazı şeylerimiz poğaçadır, simittir. Günde birkaç defa çıkıyor. Çünkü çok hemen hızlı bitiyor ve sonraya da lazım oluyor ama bazı şeyler günde bir defa sabah erkenden çıktığı için bunları hani yakalayabilmek için biraz erken gelmek lazım.
Yabancılar da geliyor mu diye sormak istiyorum. Yani tamam burası Türklerin çok yoğun yaşadığı bir yer ama Türk olmayanlar da özellikle DH'de haber olduktan sonra yabancılar da geliyor mu başka uzak semtlerden?
Gelen çok oluyor ve geldiklerinde ilgilenmek çok değişik bir experience oluyor. Çünkü Türkiye bir hani börek var deyince hemen anlıyorlar ama bunu bir de anlatman lazım. Börek nedir mesela? Ve iki çeşit börek olunca bunların arasındaki fark ne? Tereyağlı simit ve normal simitin arasındaki fark ne? Kendi bilgin azıcık test yapmış oluyor onu sırada. Hani bu da çok iyi bir şey çünkü buradaki elemanlarımızın hepsinde bu bilgileri çok fazla. Yani bu yönden de yardımcı olabildiğimizi fark ettik. Yabancıları aslında biraz daha advertisement'ı yükseltmemiz lazım. Hani onu fark ettik. Çünkü bazı şeyleri bilmiyorlar, denemek istiyorlar. Biraz daha yardım lazım yani.
Şimdi tabii bu simit sarayının bir de ustası var Zehra'nın babası. Bir de mikrofonu ona uzatalım. Kendisi tanıtır mısınız?
Adım Recep. 2006 yılında Avustralya'ya geldim. Avustralya'ya gelmeden önce de bu işleri yapıyordum. Türkiye'de Ankara'da çalışıyordum. Yaklaşık 30 seneyi aşkın zamandır bu mesleğin içerisindeyim. Her türlü tatlısından kuru pastasına, poğaçasından dondurmasına, sütü satırana kadar her şeyi öğrendik.
Çok uzun zamandır Avustralya'dasınız. Geç olmadı mı böyle bir yer açmak?
Aslında hani tabii ki boş durmuyorduk. Geldiğimizden beri böyle bir şeyin boşluğunu hissettik ama work vizeyle geldiğim için 5 sene çalışmak zorundaydım. 5 sene sonra bir fabrika açtık. Toptan kuru pasta ve tatlı Avustralya'nın her yerine gönderdik 11 sene. Ama bu zamanda çok bir toptan işinde para kazanamadık. Zamanı bu zamanmış ki bu zamana denk geldi. Fırsatları değerlendirdik, açtık.
Peki umduğunuz gibi oldu mu usta?
Umduğumdan daha iyi oldu diyebilirim. Çünkü çok korkutuyordu beni acaba nasıl olur diye. Yani kendimden emindim, yaptığım ürünlerin lezzetinden emindim ama yine de endişelendiriyordu ama çok şükür bugün %50 müşterim Türk kökenli ise %50'si de yabancı. Onlar da çok memnun. Ben de memnunum tabii ki.
Şimdi Zehra'yla konuştuk az önce, kısa bir süre önce Ece haber oldunuz. Dolayısıyla yani bir Türk sokak lezzetini böyle Avustralya'da, Avustralya'nın çok önemli bir medya organında haber olmasına vesile oldunuz. Duygularınızı almak istiyorum onun için.
Valla tabii ki gurur verici bir şey. Kebap buraya yıllar önce gelip nasıl bir isim yapıp bir yer tuttuysa, ben de simiti, yani simit tabii ki satılıyordu ama yani iyi bir simit sarayı gibi ya da simit dükkanı gibi bir yerde yapıp bir marka haline getirmeyi düşünüyordum. Bunu da fark ettiler The Age. Biz davet etmedi, kendileri gelmişler. Tabii ki çok memnun olduk. Bizim için de gurur verici bir şey.
Şimdi 3 çeşit simit var dedi az önce Zehra.
Traditional, normal, geleneksel simitimiz var. Onun aynısının içerisinde tereyağı olanı var. Pastane simiti dediğimiz, pastanelerde satılan yumuşak ve tatlı, sütlü olan simitimiz var. Simit sandviçimiz kaşarlı, hem sucuklu hem kaşarlı, hepsi var.
Yani bu Türkiye'de, ben İzmirliyim, İzmir'de gevrek dediğimiz, bu sokaktan aldığımız o böyle pekmezle yapılandan satıyorsunuz burada.
Yani şimdi İzmirliler gevrek diyor, onlar oradakini istiyor. Ankaralılar Ankara simit istiyor. Yani herkes farklı farklı istiyor ama sanırım aradığı lezzeti buluyorlar. Hepsi de istediği bir şey buluyor içerisinden.
Mesela zeytinli poğaçada ya da ayçöreği de bulabilir mi buraya gelen?
Zeytinli açmamız var. Şimdi poğaçalarımızın çeşitleri olduğu için açmada karar kıldık zeytin için. Patateslisi, peynirlisi, kıymalısı hepsi mevcut. Açmalarımız da var. Ayçöreği de zaman zaman yapıyoruz. Her zaman fırsat bulamıyoruz. Çünkü Allah şükür çok yoğunuz. Fırsat buldukça ayçöreği, diğer tatlılar, baklavası, eklerimiz insanlar çok beğeniyor. Çünkü Türkiye'den ağızların tadına geldiği için. Başka da bu kadar işte.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyen bütün SBS Radyo dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum.
Evet, arkadaşımız Negin Kılıç, Melbourne'da yeni açılan Simit Sarayı'nı keşfetti.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, işverenlere engelli çalışanlara kapılarını açmaları çağrısı yapılıyor.
Avustralyalı işletmelere engelli kişilerin istihdam edilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için daha fazlasını yapmaları yönünde çağrılar var. Avustralya İş Konseyi tarafından yapılan bir anket, birçok işverenin iş gücüne daha fazla engelli insanı kabul edeceğini, ancak çok azının bunu gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Avustralya'da 6 kişiden biri engelli olarak yaşıyor. Şu anda işsiz, ancak iş arayan 113 binden fazla engelli kişi var. Bu iş arayan engelli bireylerden birisi olan Sam, filmlere, müziğe ve komediye olan tutkusuyla film ve televizyon yapımcılığında kariyer yapıyor.
I think what I like about most is just the people have just these amazing stories.
Sam, sanırım bu konuda en çok sevdiğim şey insanların diğer yapımlardan veya kariyerlerinin başlarında bu harika hikayelere sahip olmaları diye konuştu. Sam'in öğrenme güçlüğü var ve bir serbest çalışan olarak iş fırsatları bulmanın zor olabileceğini söyledi.
A lot of the industry isn't used to having people with disabilities.
Sektörün çoğu, sektörde engelli kişilerin olmasına alışkın değil diyen Sam, bu belirli bir kişinin hatası değil diye konuştu. Avustralya İş Konseyi, üyelerine engelli kişileri işe alma, elde tutma ve terfi ettirmeye yönelik mevcut stratejiler hakkında bir anket yaptı. %92'si boş pozisyonlarına nitelikli engelli adayları çekmek istediklerini söyledi. Ancak yalnızca %6'sı yönetici veya üst düzey yönetim düzeyinde engelli çalışanları olduğunu bildirdi. Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ndeki 29 ülke arasında Avustralya, iş gücüne engelli bireylerin katılımı açısından 21. sırada yer almakta. Avustralya İş Konseyi, ülkenin ilk 8'e girmesi durumunda 2050 yılına kadar ekonomiye tahmini $50 milyon ekleyeceğini belirtti. Avustralya Engelliler Ağı'nın genel müdürü Corinne Strauss, bazı şirketlerin engelli kişileri işe almasını engelleyen şeyin ne olduğunu açıkladı.
Australian employers do want to employ people with disability. The issue I think that Australians are facing is that they are more fearful.
Avustralyalı işverenler gerçekten de engelli kişileri istihdam etmek istiyor diyen Strauss, Avustralyalıların karşılaştığı sorunlar, onların daha fazla korkması ve engelli kişilerin istihdam süreciyle ilgili pek çok efsanenin olması. Ancak gerçekte maliyetler o kadar değil ve faydaları çok daha yüksek diye konuştu. Zoe Watson da kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir grup genetik hastalık olan ve kısaca Türkçe'de SMA olarak bilinen spinal muscular atrophy var. Zincir market grubu Coles'ta dönüşümler ve operasyonlar ekibinde çalışan Zoe, işletmelerin engelli kişileri işe alarak çok şey kazanacağını söyledi.
There's research that's been shown that people with disability take less sick days, can be more productive and tend to be more loyal.
Engelli kişilerin daha az hasta olduğu gün geçirdiğini, daha üretken olabildiklerini ve çalıştıkları şirketlere daha sadık olma eğiliminde olduklarını gösteren bir araştırma var diyen Zoe, ayrıca bu büyük ölçüde açık ve erişilebilir bir yetenek pazarından da yararlanıyor diye konuştu. Coles Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Başkanı Kathy White, şirketlerin fırsat eşitliği ortamı oluşturduklarında çok şey kazandığını söyledi.
The benefits we see are really the benefits you see when you have diverse thinking.
Kathy, gördüğümüz faydalar aslında tüm karar verme tablolarınızda farklı düşüncelere ve farklı yaşanmış deneyimlere sahip olduğunuzda gördüğünüz faydalardır diye konuştu. Engellilerin iş gücüne katılımı şu anda sıkışık durumda olan iş piyasasında işverenler için bir fırsat olarak görülüyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımızın sonuna yaklaştık. Sizinle önce haber başlıklarını tekrar paylaşmak istiyorum. En son işsizlik verisi Eylül'de %4,1 olarak gerçekleşti. Beklentiler 4,2 idi. Yeni bir araştırma Avustralya'daki sistemik ayrımcılığı tanıklarla ortaya koydu. Avustralya'da doğum oranı son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi ve Türkiye'de Malatya'da gerçekleşen 5,9 şiddetindeki deprem endişe yarattı. Bu arada Kral Charles ve Kraliçe Camilla yarın Avustralya ziyaretine başlıyor. Avustralya'ya varacaklar. Bir sonraki yayınımız yarın, yani 18 Ekim Cuma günü saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulaması da bizim ürettiğimiz içeriklere erişmeniz için en kolay seçenek. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.